Günaydın. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Ve Rabbin sevgisi yüreğinizi dolduruyor. Yoksa dua edelim bu için. En büyük ihtiyaç bu. Bir imanlı kendi hayatında sevinç hissetsin. Rabbin sevinci hayatımızda olsun. Bu en büyük benzin bizim imanımız için. Tamam. Eski tarihten beri görüyoruz nasıl birçok kasabalar bir tepe üzerinde kuruluyor. Kasabalar tepelerin üzerinde kuruluyor. Ve bizim de yaşadığımız Filibe, hani Plovdiv, aynı bunun için güzel bir örnektir. Biliyor musunuz? Bizim burada 8000 seneden beri insanlar yaşıyor. Yani Plovdiv'in en birinci kasabası 8000 sene önce kuruldu. Nöbet Tepe'de, herkes biliyor orasını, 6000 senelik çömlek parçaları buldular. Yani orada yani bu kadar eski bir kasaba var. Evet. Neden orasını seçtiler acaba? Tam tepede. Zor değil mi? Orada bir kasaba yaparsan aşağıda daha kolay değil mi? Neden? Çünkü kim buradaki tepeleri kontrol ederse, Plovdiv'in 7 tepesi var ya, kim onları kontrol ederse etraftaki bütün Trakya Ovası'nı da kontrol ediyor. Güçlü bir yer. Kuvvetli bir yer. Ve o tepedeki kasabalar kalın duvarlarla sarılmıştı. Ve böyle bu kalın surlar dediğimiz bu kasaba duvarlarla bir kale oluyor. Kale. Bulgarcası krepost. Değil mi? Ve kimse kolay kolay o kaleleri yıkamadı. Ele geçiremedi. Düşmanlar gelse de o kaleler sağlamdır. İçindeki insanlar korunuyor. Ve biz bugün bu temada konuşmak istiyoruz. Aynı bu biçimde ruhsal dünyada da kaleler var. Ve bugün bu ruhsal kaleler hakkında konuşmak istiyoruz. Onlar nasıl bir şey? Ruhsal kaleler iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Okuyoruz 2. Korintliler 10. bölümden ayet 3'ten 5'e kadar. Bir bakalım bu kaleler dursun mu, yıkılsın mı? 2. Korintliler bölüm 10 ayet 3. Her ne kadar bedende yaşarsak bile bedene göre muharebe etmiyoruz. Çünkü bizim muharebemizin silahları bedenci değildir. Onlarda Allah'ın kuvveti var. Kaleleri yıkmak için. O silahlar kandırmaca öğretişleri yok ediyorlar. Allah'ı tanımaya engel olan bütün yüksek öğretişleri de yok ediyorlar. Ve her bir düşünceyi Mesih'e mahpus ediyorlar. Şimdi anladık. Bu ruhsal kaleler kötü bir şey. Onlar lazım yıkılsın. Demek düşman kendini orada bir yer yaptı. Ve çıkmak istemiyor. Ve o kaleleri yıkmalıyız. Şimdi bu konuda bu ayetler çok popülerdir. Birçok kişi burada bir takım öğretişleri yayıyor. Ve eminim internette çok yanlış şeyler işiteceğiniz. Bugün bunun aslısına bakmak istiyoruz. Yani ne anlamda Paulus bunu söyledi? Ruhsal kaleleri yıkıyoruz. Düşmanı oradan def ediyoruz. Bunu anlamak için her bir ayette olduğu gibi lazım önce etraftaki ayetlere bakalım. Paulus bunu yazarken hangi durumdaydı? Kim kimi yazdı? Ne amaçla? Biz bunu yapmazsak İncil'i doğru anlamayız. Bu genel bir sıradır, bir hakikattir. Oradan bir takım sözler çıkarıp kendi kendime bambaşka bir öğretiş çıkabilirim. Bu olabilir ama bu yanlış. Doğru anlamak için oradaki durumu anlamak gerekiyor. Şimdi Apostolların kitabında 18. bölümde okuyoruz nasıl Paulus Korint'teki topluluğu kuruyor. Yani bu mektup Korint'teki imanlılara yazılıyor. Korint biliyorsunuz Güney Yunanistan'da, Gürcia'da bulunuyor. Paulus 1,5 sene orada kaldı. 1,5 sene bayağı uzun bir zaman. Ve o günler çok action doluydu. Çok böyle hareketli bir zamandı. Ve baştan Yahudiler onlara çok büyük problem yaptı. Oradaki Yahudi topluluğu imanlılara daha ilk günden çok büyük problem yarattı. İstediler onları mahkemeye versinler, kovsunlar, def etsinler, dövmek istediler. Ayrıca orada yaşayan imanlılar da büyük dert. Biliyorsunuz Korint'teki topluluğa yazılan mektuplarda okuyoruz. Onların topluluğunda çok kötü şeyler oluyordu, çok kötü şeyler oluyordu. Değil mi? Problem üstüne problem. Özellikle birinci mektubunda Paulus bütün problemlere cevap veriyor. Ne yoktu? Bölünmeler vardı. Zina olayı vardı. Öyle bir zina diyor. İmansızlar da yok. Birbirlerine dava açardılar. Tamam mı? Gurur vardı. İnsan seçmek vardı. Ayrım vardı. Zengin fukara ayrımı vardı. Daha neler? biz bugün böyle topluluğu görsek de defolun siz imanlı olamazsınız diyeceğiz. Ama Pavlus sabrediyor. Pavlus yani onları kazanmak istiyor. Ama sonra ne oldu? Hatta biraz daha böyle derine gitsek bu kasaba bile çok kötü bir nam yapmış. Hani zina ve gezgincilik için o kasabanın adını kullandılar. Bu günahları yapan, bu işleri yapan diyoruz, herif gene Korintlilik yapıyor. Yani öyle bir bütün dünyada bu kasabanın adı bu anlam kazandı. Evet, Pavlus bu mektubu yazarken 2 sene Efes'te yaşıyor. Ve Efes'ten Korint'e bu mektubu, ikinci Korintliler mektubunu yazıyor. Ve ne oldu? O gittikten sonra onun yokluğundan faydalanan sahte öğretmenler, sahte apostolar süzüldü yani bu topluluğun içinde. Ve ondan sonra başladılar Pavlus'u suçlamaya. Ne kadar kötü bir şey. Sen gece gündüz çalışıp 1,5 sene uğraştın. Bir kişilere yani şeytanın elinden koparasan. Ondan sonra böyle sahte herifler geliyor. Ve senin bütün işini yıkmaya çalışıyorlar. Bu Pavlus da kimmiş? Pavlus İsa'yı görmedi. Apostol olamaz. Ve böylelikle oradaki kardeşlerin kafalarını bozmaya çalıştılar. Bu durumda Pavlus bu ayetleri yazıyor. Bu durumda diyor ki kaleleri yıkıyoruz. Ben yıkacağım. Siz de yıkacaksınız. Bu ruhsal savaş en birinci anlamda bu demektir. Değil bizim içimizde bir hangi bir günahları kovmak ama sahte apostolları, sahte öğretmenlere karşı hakikati savunmak ve hakikati ortaya koymak. Yani biz sahte öğretişleri, sahte anlayışları def ettik mi ve hakikati ortaya koyduk mu ruhsal savaşta bulunuyoruz. Evet, ruhsal savaş bu aslında nedir? Muharebe. Tamam mı? Pavlus gösteriyor burada, anlatmıyor o yanlış öğretmenin, yanlış sahte apostolların adlarını hiç anmıyor. O kadar önemli değil hani bu kişilerin kimdir. Ama daha kötü olan bu topluluklara yanlış fikirleri sokuyorlar ya ve o fikirler sonra bir virüs gibi yayılıyorlar. Yani kişilerden ayrı bu düşünceler ve Pavlus dikkatimizi oraya çekmek istiyor. Yani en büyük problem sadece o kişiler değil ama onların getirdiği öğretişi ve bunlar bir virüs gibi yayılıyor. O kişiler öldükten sonra çok zaman sonra bile o virüs, o yanlış öğretiş, o yanlış düşünce yayılmaya ve topluluğa zarar vermeye devam ediyor. Ve biz bunu defalarca görüyoruz. Kilise tarihinin içinde çok böyle fikirleri görüyoruz. Onlar yani gittikçe yayıldıktan sonra bir kale oluyor. Yani onlar insanlardan ayrı olarak insandan insana, kuşaktan kuşağa devam ediyorlar ve kiliseye içinden çökertmeye başlıyorlar. Birkaç örnek. Apostolların zamanında doketizm adında bir öğretiş yayılmaya başladı. Doketizm Grekçe demek ki benzerlilik. Yani ne demek istediler? Şöyle bir düşünce vardı. Allah evrenden, hani kosmostan o kadar uzak ve o kadar kutsal ki hani materyaya, maddeye hiçbir alakası olamaz. Allah materyaya dokunamaz. O yüzden Allah kesinlikle bir bedenin içine giremez dediler. Ama tabii ki İsa Mesih'in Tanrı'dan geldiğini Yuhanna 1.14 yazıyor ki ve söz insan oldu. Söz insan bedeni aldı. Ve bu doketistler dediler ki bu olmaz. Hayır. Allah bunu asla yapamaz. Allah o kadar uzak, o kadar kutsal. Ve bu insan doğru ya. Ve kim gerçek öğretici bilmese? Ve unutmayın o zaman daha İncil yoktu. Herkes gidip bir takım öğretişler yayabilirdi. Çok serbest. Tabii bunlar Müslüman olsaydı hemen kafalarını kesecektiler. Ama ilk 100 yılda öyle değil. Herkes gidip tamamı istediği öğretişi yayabilirdi. Nasıl şimdi gerçek imanlılar gerçek öğretişi ayakta tutsunlar? Ve dediler bu doketistler, madem öyle İsa'nın bedeni bizim bildiğimiz et ve kan değildi. Sadece öyle görünüyordu insanlara. İsa ruhsal bir varlıktı. Asıl et ve kan, asıl beden onda yoktu. Ve birçok kişi ona kapılıp aldandı. Ve buna iman eden bir kişi kurtulamaz. Ve böylelikle bunların sayesinde, bu fikrin, bu virüsün sayesinde birçok kişiler aldanıp düştüler. Ve bugüne kadar böyle öğretişler devam ediyor. Yuhanna, Apostol Yuhanna buna karşı yazıyor. 1. Yuhanna mektubu 1:1'de nasıl yazıyor? En baştan beri var idi. Biz onu işittik. Kendi gözlerimizle onu gördük. Onu elledik diyor. Hani yaşam sözünden için konuşuyorum. İsa diyor biz elledik. Evet o bizim gibi et ve beden idi. Bu öğretişe karşı, bu kaleye karşı yazıyor. Görüyor musunuz? Defalarca bunu görüyoruz. Yani yüzlerce yanlış inanç bir virüs gibi yayılıyorlar. Bir kale oluşturuyor, bir krepost. Başka bir örnek, ebiyonizm. Ebiyonizm nedir? Kanunculuk. Kutsal yasa, Musa'nın yasasını tutmak. Ve tabii ki Paulus birçok mektuplarda buna karşı gidiyor. Ona karşı yazıyor. Onların düşüncesi neydi? Tamam, İsa Mesih. İsa Mesih olarak geldi. Bizi günahtan kurtardı. Hepsi doğru. O da lafımız yok ama İsa kendisi dedi. Bu kanundan en ufak bir yazı, en ufak bir çerçeve bile kaybolmayacak her şey tamamlanana kadar. Yazmıyor mu Matta 5'te? Ah öyle. Öyleyse biz mecburuz Musa'nın kanununu tutmaya. Birçok zayıf kardeşler buna aldanıp dediler tamam çok doğru, çok doğru, çok doğru. Bugüne kadar bu krepos, bu kale duruyor. Bugüne kadar çok kişiler kurtuluşlarını kaybettiler bu yüzden. Bugünkü karşılık nedir? Subotyanlar, Adventistler. İsa plus, İsa plus, İsa artı yasa, İsa artı kanun. Öyle bir düşünce var. Ve o çok hızlı bir virüs gibi yayılıyor. Tamam mı? Eski ebiyonist muallimler çoktan yok oldu. Kimse onların adlarını hatırlamıyor. Bu dijeni, bu hareket sanki hani at olarak bilinmiyor ama onların virüsü o kale daha duruyor. Bugüne kadar etkisi vardır. Tekrar ve tekrar Mesih'in bedeni olan kiliseye zarar veriyor. Başka bir tane. Montanizm. Ne bunlar diyeceksiniz. Montanizm. Bu grup apostolların öğretişini en yüksek standart olarak kabul etmediler. Apostollar iyi, çok güzel. Petrus, Yuhanna, Pavlus kabul ediyoruz. Çok büyük, çok büyük Allah adamları. Ama şimdi Allah bana konuştu. Ve bu kişiler kendi gördükleri, görümleri, rüyaları, tamam mı? Videnyeler bilmem ne. En yüksek standart budur. Ama Allah bana konuştu. Ben gördüm, ben işittim. İsa kendisi dedi ki çok sahte peygamberler gelecek. Kendi kulaklarına, kendi gözlerine inanma. Ben bütün öğretişimi bu 12 kişiye teslim ediyorum. 13 Pavlus'la. Onlara teslim ediyorum. Onları dinleyeceksiniz. Kilisenin temeli onlardır. Ve bu kişiler, bu montanistler kendini daha fazla yükselttirdiler ve kendi gördüklerini, rüyalarına daha fazla önem verdiler. Ve bugüne kadar bunu görüyoruz. Bu kale duruyor bugüne kadar. Kilisenin içinde şeytanın bir kalesidir. Ben gördüm. Demek bu eski virüsler bugüne kadar yayılıyor. Yer yapmışlar kendilerini. Sağlam bir kale olmuşlar. Ve birçok kişinin ruhsal hayatını yıkıyorlar. Bir tane daha. Onun adı yok. Ama bu nedir? Bizim halkımız özeldir. Düşüncesi. Biz biliyoruz Rab İsrail'leri yani Yahudileri seçti. İbrahim'den başlayarak onun soyundan, İshak'ın soyundan, Yakup'un soyundan gelen yani halkı seçti. Ama 600 sene sonra, İsa'dan 600 sene sonra Mekke'de bir Arap tüccar, hani ona bir melek göründü. Melek gözüktü. Bu birdenbire ona gözükmedi. Muhammed bu mağaradayken, Hira mağarasındayken birdenbire yani olmadı. Muhammed senelerce o mağaraya giderdi ve senelerce sanki dua ederdi. Ey Allah'ım tanımıyorum seni ama bizim halkımıza niye peygamber yollamadın? Hep İsraillere. Biz Araplar sıfır mıyız? Ve öylelikle kötü ruhlar bunu fırsat bilip sensin peygamber, Arapların peygamberi. Ve bu düşünce niye Yahudiler? Niye bizim halkımız değil? Tamam mı? Ve böylelikle yani bu da bir kale oluştu. O kadar büyük bir kale, o kadar büyük bir hani düşman gerçekleri, hakikatlara. Ve aynı melek Amerika'da da çalıştı. 19. yüzyılda Amerika'da genç bir adam Joseph Smith adında. O da aynı soru sordu. Neden bütün peygamberler, neden eski Allah adamları hepsi eski dünyadan yani Orta Doğu ve Avrupa'dan? Bizim Amerika'da kimse yok. Ve bu düşünceyle aynı hataya düştü. Ona da bir melek göründü Moroni adında. Sensin Amerika'nın peygamberi. Bir krepost, bir kale. Görüyor musunuz? Ve bu kaleleri görüyoruz apaçık bir biçimde. Nasıl bunlar yani milyonlarca kişinin kaybolmasına sebep oluyorlar. Ve Paulus diyor, bizim işimiz o kaleleri yıkmak. Hakikati savunmak, kişileri kurtarmak. Tamam mı? Neden bu örnekleri verdim? Paulus'un buradaki ayetlerini anlayalım diye. Asıl anlamı, asıl manası budur. Her ne kadar bedende yaşarsak bile bedene göre muharebe etmiyoruz. Yani ne demek istiyor? Tamam. Biz o kadar daha ruhsallaşmadık ki melekler gibi yani havada geziyoruz. Biz yeryüzünde yapışmışız. Biz bu bedeni taşıyoruz. Bu bedende yaşıyoruz. Paulus bunu inkar etmiyor. Ama bedene göre muharebe, savaş yapmıyoruz. Neden? Ne istiyor demek? Demek istiyor ki ben ne kadar da bu sahte öğretişi yayan kişilere karşıysam benim savaşım, benim işim onlarla değil. Ben biliyorum bunların arkasında daha büyük güçler var. Tamam mı? Ve gene bunu kontrast yaparsak Müslümanlar bunu anlamaz. Nerede Kur'an'da savaş yazarsa o gerçekten silah, Kalaşnikov demektir. Bugünleri görüyoruz yani İslam Kadıcaba demek IŞİD. Onlar gerçekten Kur'an'ın sözlerini birebir yerine getiriyorlar. Oradaki savaş sözleri insanın bedenini öldürmek demektir. Onlar bu ayeti 2. Korintiler 13 anlayamaz. Her ne kadar bedende yaşarsak bile bedene göre savaşmıyoruz. Onların savaşı hepsi bedende. Ruhsal hiçbir şey yok. Ama İncil'de öyle değil. İncil'de nerede savaş geçerse insanın bedeni öldürmek değil. Onun, o bedenin arkasındaki ruhsal gücü yıkmak, ona engel olmak demektir. Paulus bunu başka ayetlerde defalarca söyledi. Efesliler 6, 12 şöyle diyor. Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. İnsana karşı savaşmıyoruz. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerini, ruh güçlerini ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. 4 kategori sayıyor. 4 yani sınıf, kötü ruhların sınıfları var. Nasıl armiyada değil mi? Rank var. Yani rütbe varsa aynı biçimde kötü ruhların dünyasında da öyle bir dereceler var. Ve biz bunların hepsine karşı savaşıyoruz. Her bir kişinin arkasında bir kötü ruh durabilir. Ama sadece bir kişi değil, bir halkın arkasında, bir öğretişin arkasında, bir organizasyonun arkasında. Ve bunları derece derece sayıyor. Bizim işimiz onlarla diyor. İnsanları bedence öldürmek yok. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz onları kukla gibi kullanan arkada daha büyük bir güç var. Demek Pavlos'un dikkati şu anda Korint'te bu problemi yaratan insanda değildi. Onun dikkati onun arkasındaki yanlış düşünce. Onunla savaşıyoruz diyor Pavlos. Onu yok etmeye, onu yıkmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki Pavlos sadece oraya bakıyor. Pavlos aynı zamanda hazırdır o kişilere ceza vermeye. Ceza vermek bu da ne demek? Kiliseden kovmak. Değil onların bedenlerine zarar vermek ama dışlamak. 1. Korintiler 4.21 aynı kiliseye Paulus yazıyor. Ne istiyorsunuz? Sizi sopayla mı geleyim yoksa sevgiyle ve yavaşlık ruhuyla mı? Sopayla geleyim demek ki ben bazı kişileri aranızdan kovacağım. Budur. Değil mi daha kötü bir şey? Bunu döne döne anlatıyorum bir kişi bunu işitip sonra demesin. Aa Hristiyanlar da savaş yapıyor. Öyle bir şey yok. 2. Korintiler 13 ayet 2. Bu sefer geldi mi kimseyi cezasız bırakmayacağım diyor. Gene Paulus yani o kişileri de bir sınır koyuyor. 1. Korintiler 4.19 ama Rab isterse tezde size geleceğim. O vakit kendini yükseltiren o kişilerin değil lafları ama kuvvetleri neymiş öğreneceğim. Yani Paulus hazır da o da bir çatışma olsun. Çatışma derken değil yumruğa ama Paulus'u saymayalım küçük bir sıradan bir kişi. Paulus içinde gerçekten Rabbin kuvveti var idi. Yani Rabbin kuvveti böyle çalışırdı. Bunlar sadece boş laflar değil. Paulus Kıbrıs'tayken birinci yolculuğunda şöyle bir olay oldu. Bunu okuyoruz Apostolların İşleri 13. bölümde 8-11'e kadar. Tam bu adanın yani Kıbrıs adasında bulunuyorlar. Ve Kıbrıs'ta o adanın şefi, en büyük vali, hükümeti onun yanına gidiyor, müjdeyi yayıyor ve bu vali yüreğini açıyor. İman etmek istiyor. Ne kadar önemli, ne kadar büyük bir şey. Ama sonra bir başka kişi geliyor. Elimas adında gene. O büyücüymüş. O büyücü Elimas gene. O ad zaten büyücü demektir yazıyor. Onlara karşı gitti. Ve adanın gülücüsünü imandan vazgeçirtmeye baktı. Bak ne kadar büyük bir savaş var burada, görüyor musunuz? Ama Paulus kutsal ruhla dolup gözlerini ona dikti. Ve dedi, seni şeytan evladı, her türlü doğruluğun düşmanı. Sen bütün dolandırıcılık ve duygusuzlukla dolusun. Sen ne vakit vazgeçeceksin Rabbin doğru yollarını eritirmekten? Paulus doğrudan bir çatışmaya giriyor. Tamam mı? Onu cezalandırmaya hazırdır. Bak ne diyor. Ve şimdi bak, Rabbin eli senin üzerindedir. Kör olacaksın. Bir vakit için güneşi görmeyeceksin. Dakika'da adam üzerine duman ve karanlık çöktü. Sağa sola döndü ve kişi aradı onu elinden tutsun. Demek ki Rabbin gücü vardı Pavlus'ta. Tamam mı? Bir ceza olsun diye bu kişileri geçici bir körlük bıraktı bu kişiye. Demek ki Pavlus bunu konuşurken bu boş bir şey değil. Eminim Korint'teki kiliseye böyle bir şey yapmak istemedi. Ama yani hazırdı, yani bu kişilere karşı çıksın. Kurajla. Yani biz ne kadar düşman için dua etsek de bu demek değil ki ona karşı çıkmayalım. Zaten böyle bir şey gerekiyor. Böyle bir konfrontasyon, böyle bir çatışma önemlidir. Yoksa biz nasıl bu kaleleri yıkacağız? Ama Pavlus çok güzel anladı ki problem o anda konuşan, ders veren, yanlış öğretiş yayan insan değil. Ama o yanlış fikrin kendisindedir. Ve onun arkasındaki ruhsal güçler. Zaten o yanlış fikirler tek başına o kadar zarar veremez. Böyle yanlış bir fikir, yanlış bir öğretiş verilirse o çok çabuk unutulup yok olacak. Ama o yanlış düşüncenin arkasında çok güçlü kötü ruhlar duruyor. O sahte öğretişe kuvvet veren zaten onlardır. Yüzlerce sene onu ayakta tutuyorlar. Onlarla ruhsal dünyada çok büyük zarar veriyorlar. Ve o yüzden o sahte öğretişe, o yanlış düşünceye kale, yani krepost deniliyor. Biraz daha detaylı bakalım bu kaleler ne demek oluyor? Bu kaleler aslında nedir? İşte asıl ruhsal savaş budur. Gördük şimdi ruhsal savaş nedir? Yani kötü ruhlara karşı olan savaşımız budur. Değil bazı kişilerin düşündüğü gibi toplantı yapıyoruz ve toplantı içinde kendimizi kaptırıyoruz. İşte gökteki ruhsal güçlere karşı dövüşüyoruz duada ilahilerle, tamam mı? Bu aslında ruhsal savaş değil. Ya da bazen düşündüğü gibi yani çok hızlı dua etmek, şeytana savaş açmak. Ama o düşünce virüsleri yok etmektir. Kötü ruhların saldığı virüsleri, kötü öğretişleri yok etmektir. Ve bu ruhsal savaşı iki söz ile anlatıyor. Asıl ruhsal savaş nedir? Bakın ne diyor? Kandırmaca öğretişleri yok ediyoruz diyor bir. Kandırmaca öğretişleri yok ediyoruz. Allah'ı tanımaya engel olan bütün yükseklik öğretişleri yok ediyoruz. İki türlü bu kaleleri anlatıyor. İki söz kullanıyor. Bir, diyor ki kandırmaca öğretişler. Kandırmaca öğretişler. Evet. Ne demek istiyor? Bu insanca düşünceler. Yani insanın logikasından, insanın beden düşüncesinden meydana çıkan yani yanlış öğretişler. İncil'in öğretişlerini insan logikasına sığdırmaya çalışmak demektir. Ve insanın mantığına, insan logikasına sığdıramazsın. İsa Mesih'in kişiliğine bakarak zaten şaşbaş kalıyoruz. Kim anlatabilir İsa kimdir? Kim tam olarak anlamıştır İsa Mesih'in kişiliğini? Nasıl küçük bir bebekten büyüyerek 30 yaşına gelinceye kadar nasıl neydi? Normal bir insan mıydı? Sonra mı tanrılaştı? Ve onun bütün yani kişiliğini sanki kafamız almıyor. Onun için bir açıklama yok. İnsan beyni anlayamaz. Nasıl tanrı insan olabilir? Sonsuzluk nasıl zamanın içine girer? Ve kocaman Allah'ın ruhu sınırlı bir bedenin içine sığar mı? Bu hakikatler bunun hepsi böyle gizli şeyler. Gizemler. Ve biz bunu çözemeyiz. 300 sene boyunca İsa'nın insan tabiatını ve Allah tabiatını bağdaştırma, bir araya getirmeye çalıştılar. Ve insan sözleri buna yeterlidir. Ve bu durumda bir insan logika, mantık kullanırsa dedi ki bence böyle böyle böyle olmalı. O zaman işte birinci yani karelere doğru bir yol açıyor. O yüzden insan kompromis yapmaya başladı. Belki 100% insan değildi. Belki 100% Tanrı değildi. Ve oradan başlayarak kişiler yanlışlığa düştüler. 1. Korintiler 1.18 bunu çok güzel anlatıyor. Çünkü haçın haberi, başka bir tema giriyoruz. İsa Mesih'in ölümü. Bunu mu yayıyoruz? Bu bizim hani yaydığımız haber. Bu bizim müjdemiz, iyi haberimiz. İnsan aklına göre tam ters bir şey. Lanetli bir kişi yayıyoruz. Ölü bir kişiyi yayıyoruz. Olur mu böyle şey? Romalılar güldüler, Yahudiler kudurdular. 1. Korintiler 1.18. Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allah'ın kuvvetidir. Yani görüyor musunuz? Yani gene mantık yok, logika yok. Ama bunu yaydık mı o zaman kişiler imana gelecek. Bu dünya kendi akıllıyla Allah'ı tanıyamadı. Madem öyle Allah kendi akıllıyla razı oldu, akılsız bir haber ilan edilsin ve o habere iman edenler kurtulsun. Mesih'in haça gerilmesi insanlara bir köstektir. Takılıyorlar. Olamaz deyip düşüyorlar. Ama tam bunu yapıyoruz. Ve bu da Allah'ın gücünü gösteriyor. Eğer dersen İsa büyük bir general da Atatürk gibi Mesih Davud'un oğlu Romalıları kovdu. Buna hazırdır iman etmeye. Hayır. Öyle bir ki Mesih inan etmiyoruz. Hayır. İsa haça gerilmedi diyorlar Müslümanlar. İsa haça gerildi ama sadece bir örnek olarak sen de kurban olasan bunu Yehovistlerin öğretişi. Tamam mı? Tamam İsa haça gerildi ama sen gene de kendi kendini kurtarmalısın. Bütün papaz kiliseler bunu yayıyor. Görüyor musunuz? Bunlar hepsi birer krepos, hepsi birer kaledir ve İsa Mesih'in imanlıları bunları yıkmaya çağrılıyor. İşte o düşünceleri yıkmaya çağrıldık biz. İkinci tarafı bu kreposlar, bu kaleler nedir? Yazıyor Allah'ı tanımaya engel olan yükseklik öğretişleri. Bu yanlış öğretişler sebep oluyor kişiler Allah'ı tanımasınlar. Mümkün değil. Ama aynı zamanda yükseklik, gurur öğretişleri. Bu ikinci aspekt. Bu insanca öğretişlerin ikinci bir ortak noktası nedir? Hepsi insanda gurur yaratıyorlar. Senin vicdanını, senin duygunu kör ediyorlar. Ve aynı zamanda senin egonu, senin bencilliğini güçlendiriyorlar, büyütüyorlar. Anladınız mı? Bu sahte öğretişlerin ortak tarafı bu. Sen bunlara kapıldın mı? Kendini iyi hissediyorsun. Ben yaptım. Ego, bencillik yükseliyor. Ve aynı zamanda senin vicdanını kör ediyor. Günaha karşı hassas olmuyorsun. Günaha karşı, günah mı? Ben ne yaptım ya? Değil mi? Yanlış öğretişlerin ortak tarafı budur. Kendini yükseltiriyorsun ve senin vicdanın gittikçe zayıflıyor. Gittikçe eriyor. Kutsal Ruh onun tam tersini yapıyor. Kutsal Ruh onun tam tersini yapıyor. Vicdanını daha hassas yapıyor. Yani daha fazla kendini kötü hissedesin. Ve senin egon bencilliğin azalttırıyor. Kutsal Ruh'un efekti tam tersi. Evet. Onun için bırakalım şimdi eski başka dinler. Bugün de aynı. Bugün de kilisenin içinde modern hani televizyonda, internette gördüğün en fazla kişiler hepsi bu temada. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Joyce Meyer. Bütün bunlar ve bütün mesela Nigeria'dan çıkan bu süper zvezdalar, süper yıldızlar hepsi aynı kategori, hepsi aynı öğretişle gidiyor. Neden onların kiliseleri 10 bin, 15 bin kişi oldu? Onlar başka kiliselerden kişileri çekiyorlar, çalıyorlar. Yeni öğretiş. Neymiş bu yeni öğretiş? İngilizce word of faith yani iman sözü. iman sözü. Hepsinin ortak tarafı bu. Nedir bu? Bu öğretiş. Sen küçük bir tanrısın. Öyle öğretiyorlar. Evet. Ayet bulabilirsin. Her şey ayet bulabilirsin. Senin ağzında yaratıcılık gücü var. Tamam mı? Demek ki sen sözlerini konuşmakla hani materyal mı şeyler meydana getiriyorsun. Sen sadece emret, böyle olacak. Düşün, hayal et, güçlü bir hayalin, hani bunu yaratacaksın. Bütün bu sözleri insanlarda ne yaratıyor? Yükseklik, gurur. Allah'a karşı duran gurur. Ve aynı zamanda senin vicdanın kör oluyor, azalıyor, zayıflıyor. Tabii bunlar hepsi birer krepostur. Bunlar ufak şeyler değil. Ebionistler, montanistler, bunlar hepsi yok oldu. Ama bugünkü onların torunları bunu yayıyorlar. Tamam mı? Bu kilisenin içinde gerçekleri tanıyan protestan kilise, yani papaz kilisesini hiç konuşmuyoruz. Gerçekleri bilmesi gereken imanlıların arasında bunlar milyonlarca, yüzlerce milyon kişi diye belirtiyoruz çaldılar. Çünkü tam bu kiliseler büyüyor. Tam onlar bütün dünyada yayılıyorlar. Evet. Luka 17:10 bizi gösteriyor. İmanla nasıl düşünmeli. Aynı onun gibi. Size buyurulan her şeyi yerine getirdikten sonra şöyle konuşacaksınız. Biz ancak kıymetsiz kullarız. Ne lazım da yapalım, sadece onu yaptık. Yok, senin ağzında yaratıcılık gücü var. Yok öyle bir şey. Bize yakışan düşünce budur. Evet, ve Paulus diyor ki biz bu kaleleri yıkıyoruz. Bizim işimiz bunlarla. Bizim işimiz bu düşünceleri yani yok ediyoruz. Konuşmakla, Allah'ın sözüyle, yani Allah'ın gücüyle. Ve kaleleri yıkıyoruz deyince elbette eski antlaşmadan çok ünlü bir olay çağrıştırıyor. Nedir o? Hepiniz biliyorsunuz. Nerede kaleler yıkıldı eski antlaşmada? Tabii ki Yeşu kitabında 6. bölümde Erihon değil mi? Kasabasının yıkılışında bunu görüyoruz. O kocaman bir kasabaydı. Kocaman bir engeliydi. Rab dedi ki bütün toprakları size vereceğim. Ama nasıl? Bu kaleler dururken olmaz. Önce bu kale lazım yıkılsın da bütün toprak ele geçiririz. Ve nasıl oldu? Bir tarafta daha önce bir başka kasabada Ai adında bir kasaba. Onu normal askeri gücüyle yendiler. Ama bu Erihon onu bambaşka bir metotla, bambaşka bir yöntemle. Nasıl? Okuyoruz Yeşu 6, 10'dan 20'ye kadar. Önce Rab konuşuyor ama bunu atlatalım. Şimdi Yeşu halka şu buyruğu verdi. Savaş naraları atmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Bağırın diyeceğim güne dek ağzınızdan tek bir söz çıkmasın. Buyruğumu duyunca bağırın. Neden böyle? Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kahinler de Rabbin sandığını yüklendiler. Ve en önden Rabbin sandığı, antlaşma sandığını omuzlarda taşıdılar. Ve en arkada ordu, hani askerler. Koç boynuzu borular taşıyan 7 kahin Rabbin sandığının önünde ilerliyor. Bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor. Artçılar da Rabbin sandığını izliyordu. Bu arada borular sürekli çalınıyordu. Tamam mı? Bir gün boyunca bütün bu kasabanın etrafında dolandılar. Yavaş yavaş. Ağır böyle bir tempo ile. Ve bütün gün son gücüyle borazan ötürdüler. Ama kimse konuşmadı. Bir kişi gık demedi. Sen düşün duvarda yani bu Erihon askerleri durup ne oluyor burada? Şaşırdılar. Ne yapıyorlar bunlar? Deli mi bunlar? Normal bir asker ne yapıyor? Bir kasabayı, bir kaleyi yıkmak için hazırlık yaparken. Savaş naraları atmayın diyor. Savaş narası nedir? Kişiler böyle daha enerji, değil mi? Biraz adrenalin hani pompalayınca kendi kendine moral veriyorlar. Bağırıyorlar böyle yüksek sesle bağırmaya ve tam böyle bir tempoya girince o zaman saldırıyorlar. Ne oluyor bu da? Yani güçlü babayiğit askerlerinin şanı ve gücünü gösteriyor. Ey bakın bende ne kadar güç var. Ve böylelikle bağırıyorlar son gücüyle. Hayır diyor Rab. Siz öyle yapmayacaksınız. Sen kendi gücüne güvenmeyeceksin. Bu senin savaşın değil, Rabbin gücü lazım. Ve aynı zamanda antlaşma sandığını gösteriyor. Böylece ikinci günde kentin çevresini bir kez dolanıp ordugaha döndüler. Aynı şeyi 6 gün tekrarladılar. 6 gün birer kurs yaptı, birer kere dolandılar. 7. gün erkenden şafak sökerken, yani güneş doğunca, kalkıp kentin çevresini aynı şekilde 7 kez dolandılar. Şimdi hızlı, kopuşarak 7 kez tak tak tak tak. Çok yani hızlı yürüdüler. Kentin çevresini yalnız o gün 7 kez dolandı. Sadece son gün. Kahinler 7. turda borularını çalınca Yeşu halka dedi ki bağırın, Rab kenti size verdi. Ve o zaman bu savaş narası yaptılar. Halk bağırmaya başladı. Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Sadece askerler değil, normal halk da bağırdı. Kentin surları çöktü. Bu duvarlar kendiliğinden düştü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kasabaya girdi. Böylece kasabayı ele geçirdiler. Kaleleri yıkmak böyle oluyor. Kaleleri yıkmak böyle oluyor. Ne oldu? İsrail ordusu sanıyorum hiç Eriha kasabasının duvarlarına, askerlerine dikkat etmedi. Hiç oraya bakmadılar. Çünkü Rab'den öyle buyruk aldılar. Ne yaptılar? Ona taptılar. Rab'e tapınmakla ve onun şanını borazanlarla ilan etmekle bu kasabayı yıktılar. Bu kasabanın duvarlarını yıktılar. De böyle yapıyor. Sizin işiniz benimle değil, o insanlarla. Düşmanı bana bırakın. Bana tapınca, benim şanımı ilan edince bu duvarlar yıkılacak. İşte Pavlus bu ayetlerde bunu konuşuyor. Dışarıda olan engellere karşı savaşmak değil. Onları yıkmak değil. Çoğu defa bu ayetler kullanıyor başka bir anlamda. Hani kaleleri yıkmak derken daha fazla birçok kişi sanıyor. Bunlar bizim düşünün kendi hayatımızda. İmanın hayatında bazı günahlar var. Bazı düşünce alışkanlıkları var. Alıştığımız günahlar, yani günah alışkanlıkları var. Ve onlar da ruhsal hayatımızda ve büyümemize büyük engel oluyor. Bu yanlış değil ama Pavlus başka şey konuşuyor burada. Pavlus başka mesele konuşuyor. Pavlus'un burada konuştuğu dışarıda olan bir olay. İmanın içinde değil. Evet. Dikkatimiz değil kendimizde. Dikkatimiz dışarıda. Engel olan bütün yükseklik öğretişleri. İnsanlara Allah'ın kim olduğunu, Mesih'in kim olduğunu bildirmek ve tanıtmak istiyoruz. Kaleler o zaman yıkılıyor. Herkes lazım İsa'nın adında diz çöksün. Herkes lazım İsa'ya boyun eğsin. Ona engel olan şeyleri ortadan kaldırmaya bakıyoruz. Pavlus'un lafı burada budur. Bu neden önemlidir? Neden bu önemlidir? Diyeceksiniz, ne yapalım bu yanlış öğretişler? Hayır. İlk yüzyıllarda Mesih'in adını kimse bilmezdi. İsa yeni bir kişiydi. Henüz yeni. Ve öyle kişileri, yani İsa'nın adını ilk defa duyan insanlara daha kolay İsa Mesih'in müjdesini yayabilirsin. Ne kadar onun adını zaten duymuş olanlara. Evet, bu daha kolaydır. Ama zaman geçince ne oldu? Zaman geçince milyonlarca kişi sözde Hristiyan oldular. Herkes İsa, İsa diyor. İsa, tanıyoruz. Ama nasıl bir İsa? Hangi İsa? Ortodoksların İsa'sı mı? Katoliklerin İsa'sı mı? Müslümanların İsa'sı mı? Komünistlerin İsa'sı mı? Nazilerin İsa'sı mı? Herkesin bir İsa'sı var. Herkes İsa kendi sisteminin bir parçası yaptı. Mormonların İsa'sı başka, Yahudilerin İsa'sı başka. Hinduistlerin bile bir İsa'sı var. Hinduistler bile birçokları İsa'yı kabul ettiler kendi sistemi için. İsa çok güzel. Ama onun için 15 bin tane tanrı daha var. Bütün dünya artık yanlış, sahte İsa öğretişleriyle doldu. Çok çok çok çok az kişi kaldı. 1000-2000 kişi kaldı bütün dünyada. Kim hiç İsa'nın adını duymamış. Hepsi İsa bağırıyorlar ama yanlış bir biçimde. Yanlış bir anlayışla. Bütün dünya artık yanlış, sahte İsa öğretişleriyle doldu. Ve şimdi git İsa'nın müjdesine yay. İnsanlar diyecek, aa ben de İsa'yı iman ediyorum. Sen bana yeni bir şey anlatmıyorsun. İsa bizim inanç sistemimizin bir parçası. Çok büyük peygamber, çok büyük bir filozof, çok büyük bir devrimci. Herkes bunu İsa'nın bir parçası. Ve çok zor oluyor. Ve onun için Pavlos diyor, hani bu kaleleri yıkmak lazım. Kişileri kazanmak için önce bu sahte düşünceler yıkılsın. Ve bu yanlış düşünceler birer kaledir. Ve bizim görevimiz onları tek tek yıkmak. Neden? Çünkü bu kalelerin içinde, onlar boş değil, bu kalelerin içinde Rabbin yarattıkları duruyor. Onların sevdiği kuzular orada bulunuyor ve bu kaleler bu kreposun içinde mahpustu oluyorlar. Mahpusta bulunuyorlar. Ve biz o kaleleri yıktık mı, biz sebep oluyoruz o insanlar serbest olsun. Özgürlüğe kavuşsunlar. Tamam mı? İbraniler 2, 14-15. Madem evlatlar et ve kandandırlar, İsa da o, kendisi de aynı tabiata aldı. Öyle ki ölmekle ölümün kuvvetine sahip olan, hani şeytanı, yensin. Öyle ki insanları serbest etsin. Çünkü ölümden korktukları için hayat boyunca esir ediler. Yanlış öğretişlere kapılan, yanlış öğretişlerde bulunan insanlar hepsi mahpus, hepsi esir. Ve biz bu kaleleri yıktık mı onları serbest bırakıyoruz. O yüzden uğraşıyoruz. Son olarak o kaleler nasıl yıkılacak? Nasıl yapacağız bunu? Silahlarımız nedir? Okumak istiyorum açıklama vahiy 12. bölüm 10'dan 11'e kadar. Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim. Allah'ımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı işte şimdi oldu. Onun Mesih'inin kuvveti işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi suçlayan o dışarı atılmıştır. Onları Allah'ımızın önünde gece gündüz suçlardı. Şeytan için konuşuyor. Şimdi kuzunun kanı ile ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler. Öyle ki ölümü bile göze aldılar. İmanlılar şeytanı nasıl yendiler? O kaleleri nasıl yıkabiliriz? Üç şey yazıyor. Birincisi diyor, İsa'nın kanı. En birinci İsa'nın kanı ile onu yıktılar. Bu demek değil eskiden nasıl yapıldı, kırfta bağırmakla, kanında, bu değil. Ne demek onun kanı ile? Bu temeldir. İsa'nın sağladığı kurtuluş, şeytanın gücünü kırdı. En birinci o. Onsuz hiçbir şey yapamayız. Şeytanın gücünü kırdı ve o artık Rabbin evlatlarını tahtın önünde suçlama hakkını kaybetti. Ve yeryüzüne atıldı. Açıklama bunu yazıyor. Tamam mı? Kolosser 2.15 ne güzel anlatıyor. İsa haçta ruh hükümetlerini ve güçlü ruhları yendi. Onları soyunturdu. Onları herkesin önünden rezil etti. İsa Mesih'in kanı haçta akan kan o zaman şeytanı yendi diyor. Tamam mı? İkinci diyor. Onların şahitlik sözüyle. Şahitlik sözleriyle. Şahitlik, tanıklık yapıyorsun. Ne görmüşsün? Yani hakikatleri ortaya koyuyorsun. Evet, ona alışalım. İsa'nın kim olduğuna ve bizim de ona iman ettiğimize şahitlik yapalım. Onda çok büyük kuvvet var. Sadece anlat. Anlat nedir? Ama iman etmeyecek, boş ver. Anlat, duysun. Bu bir tohumdur. O kişinin kulağından yüreğine inecek ve o da belki 10 sene sonra karşılık verecek. Evet, şahitlik yapmaya çağrıldık. Ve bu için yani bunun için rahatlan diyebiliriz. Senin işin değil bütün dünyayı kazanmak. Senin işin değil insanları imana getirmek bile. Senin işin değil bu. Senin işin sadece şahitlik yapmak. Şahit. Svidetelstvo. Şahit mahkemede Sidya'nın önünde hakimi o bakmıyor ikna etsin. Hakimin aklını, düşüncesini değiştirsin. Onun işi değil o. O sadece anlatıyor. Ne gördün, hani ne işittin, anlat. O kadar. Bizim işimiz de bu. Anlattık mı? Tamam. Bizim şahitlik sözümüz insanlara da bir değişiklik yaratacak. Biz hep bakıyoruz nasıl kişileri imana getireceğiz. Hayır, bu yanlış. Sadece şahitlik yap diyor. Anlat. Ve üçüncüsü diyor, hayatlarını da sevmediler. Ölümü bile göze aldılar. Bu üçüncü şart. hayatımızda en yüksek değer değil hayatta kalalım. Öyle bir laf var. Senin yani uğruna ölecek bir amacın yoksa o zaman yaşamaya da değer bir amacın yok. Ve gerçekten öyle. Normal insanlar bu beden hayatı tabii ki en büyük şey. Bu beden hayatı için karını bırakacaksın, kızını satacaksın, her şeyi yapacaksın. Beden ölmeyesin. Ama gerçek imanlı bunu en yüksek tutmuyor. Gerçek imanlı Rabbi düşünüyor. Onun şanı, onun şerefi, onun bir yani en üst niveauda onun işi oradadır. Tabii hepimiz şehit olmayacağız, eminim. Hani bedence ölmeye çok küçük bir azınlık imanlılardan çağrılmıyoruz. Bunun için ama nasıl ölüyoruz? Keyfimizden, canımızdan, uykumuzdan, paramızdan vazgeçmek. Evet, bu bizim için daha real mı? Daha fazla bunu düşünelim. Ben Rab için ölmeye hazırım. Petrus gibi bırak, orasını bırak. Hani bir %1'in yarı %1'i ancak bu derece geliyor. Ama belki gece 2'de kalkmak olabilir mi? Bir gün televizyonun önünden kalkıp bir kardeşi dolaşmak. Hani ya da bir komşuya gidip tamamen iyi haberi anlatmak. Bu. Rab bizi buna çağırıyor. Evet, bu kararlar dururken kişiler imana gelmez. Gelemez. Ve biz çağrılıyoruz bu kaleleri yıkmaya. Bizim gücümüzden olmuyor. Ama Rab diyor ki korkma. Ben sana güç vereceğim. Bu senin sözlerinde benim kuvvetim var. Senin değil. Senin logikan, senin aklın, senin metotların değil. Ama şahitlik yaptın mı ben seni arkalayacağım. Ve böylelikle Rab'in gücüyle bu kaleleri yıkıyoruz. Rab sizin olsun.